Hemen çıkan başlıklar bu sabah, her şey yine çok güzel ve günün geri kalanı da öyle olsun inşallah. Herkese güzel bir gün diliyorum. Bol kazançlar olsun, bol keyifler olsun inşallah. Bugün ikinci bölümde Brexit'i konuşacağız. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecini tartışacağız. Anlamaya çalışacağız her şeyden önemlisi. Çünkü bu süreç biraz yılan hikayesine döndü. Bir deli bir kuyuya taş attı. Hadi oradan çıkarsın, çıkarabilen noktası. Dün yani son 3 günlük süreç şöyle gelişiyor, bugünü de dahil edersek eğer. Öncelikle Avrupa Parlamentosu May hükümetinin hazırladığı bir anlaşmalı Brexit'i, bir Brexit anlaşmasını oyladı ve reddetti. Arkasından anlaşmasız olarak çıkalım o zaman denildi. Öyle bir plan sunuldu, parlamento onu da reddetti. Şimdi bugün erteleme ile ilgili bir oylama süreci daha var. Çok kıymetli hocam Süha Atatürk bugün benimle birlikte. Süha hocam günaydın.
Günaydın efendim.
Hocam bu İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış süreci bizi bayağı dertlendirdi. Son gelişmeleri nasıl okuyorsunuz, yorumluyorsunuz? Ne noktadayız? Bunu nasıl okumak, anlamak lazım?
Tabii teşekkür ederim aradığınız için. Yalnız bugünü anlamak için aslında daha önce ne oldu, nasıl başladı bu olay, bunu bilmek gerekiyor. Eğer bunu bilmezsek gerçekten bugünü yalnızca bugünün bilgileriyle değerlendirmiş oluruz ki bence yanlış bir şeydir. Şunu söylemek gerekiyor baştan. Eğer devletler arası ilişkilerde işin başlangıcında süreç doğru başlarsa doğru bir süreç sürüyor. Eğer yanlış başlarsa sıkıntılarla, inişler ve çıkışlarla sürüyor. Avrupa Birliği'nin, İngiltere'nin Avrupa Birliği macerası da böylesine sıkıntılı bir başlangıçla başladı ve hala bu inişli çıkışlar devam ediyor. Bugün yaşadığımız şey aslında ilk günlerin semeresidir veya sonucudur. Bunu böyle düşünmek gerekir.
Hocam amiyane tabiriyle balık baştan kokar derler ya, biraz öyle galiba, ne dersiniz?
Yani onu siz söyleyebilirsiniz ama biz ilişkiler... düzgün başlarsa düzgün devam ediyor diyoruz.
Evet.
İnsan ilişkilerinde benzemiyor. İnsan ilişkilerinde kötü başlayabilir ama çok düzgün gidebiliyor. Ama devletler arasında böyle bir şey yok.
Hı hı.
Şunu söylemek gerekir. Avrupa Birliği, Kömür Çelik Birliği olarak 1 Ocak 58 yılında 6 üyesiyle birlikte kuruldu. Bunlar Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg. Tek amaçları vardı. Malların, sermayenin, hizmetin ve iş gücünün serbest dolaşım. Şimdi böyle olunca bu 6 ülke bir araya gelip böyle bir amaçla, hedefle yürümeye başlayınca bunun dışındaki Avrupa ülkeleri muazzam bir tehdit olarak algıladı bu oluşumu. İşte bu tehdit algılayanlarının başında da İngiltere geldi. Tabii mallarını satamayacaklarını düşündüğü için bu ekip İngiltere'nin başkanlığında İsveç, Norveç, Danimarka, Avusturya, İsviçre ve Portekiz yeni bir birlik kurdular Avrupa Birliği'nin o günkü altılısının karşısında. Ve buna EFTA dendi. Yani Avrupa Serbest Ticaret Birliği. Aynen Avrupa Birliği gibi bir birlik kurdular. Alo?
Dinliyorum hocam sizi, buyurun.
Bir ses geldi de onun için.
Yok hocam, buyurun.
Tabii bu birlik kuruldu ama karşılarındaki güçlü birlik kadar güçlü olamadılar. Ve inanın daha o birliği kuran İngiltere, hı hı, bu kez bu altılı Avrupa Birliği'ne girmek için kapılar ardından çeşitli müzakerelere başladı. Ve bu birliğe girmek için 61'de ve 67 yıllarında iki kez ben Avrupa Birliği'ne girmek istiyorum diye başvuruda bulundu. Ne oldu? Avrupa Birliği İngiltere'nin iki başvurusunu da o zamanın Fransa Başkanı De Gaulle tarafından reddedildi. Ve reddetme gerekçesinde de De Gaulle, bakınız şu çok önemli bir sözdür. De Gaulle'in o gün söylediği ve basın toplantısında yaptığı deklarasyon. İngiltere'nin birliğe alınması Avrupa Birliği'nin yıkılmasına yol açar dedi. Ve reddettiler. Sonuçta ta ki De Gaulle öldü, onun yerine George Pompidou Fransız başkanı olarak seçildi, hı hı, ve ondan sonra da 1973 yılındaki yeni başvurusuna 75 yılında Avrupa Birliği evet dedi. Dolayısıyla başlangıçtan böyle bir sıkıntılı durum söz konusuydu. Bu durum devam etmedi mi? Etti. İngiltere Avrupa Birliği'nin Schengen oluşumuna girmedi. Avrupa Para Birliği'ni kabul etmedi. Ve çeşitli kendi içindeki sıkıntıları Avrupa Birliği'ne yansıtarak bugüne kadar geldi. Durumu böyle düşünmemizde büyük yarar var. Bu olayları bilmemizde büyük yarar var. Şimdi sonuçta da bir referandum yapıldı. Ve referandum sonunda Avrupa Birliği'nden çıkılmasına karar verildi. Kritik nokta burada şudur. Eğer devletler kendi yaşamlarıyla ilgili önemli, çok önemli konularda referanduma gittiklerinde bu referandum basit çoğunluklarla yapıldığında hep başlarına sıkıntılar geliyor. %51.8 ile kabul edilen bir referandum kararı, onunla ilgili uygulama kararı daha sonra hep sorun yaratıyor. Bizim ülkemizde de rejim değiştirdik, %51 ile değiştirdik. Sıkıntılar yaşıyoruz. Bu böyle olmamalı. Peki şöyle düşünmeliyiz. İngiltere neden rahatsız? Neden bugünlere geldi? Ne oldu İngiltere'nin içinde de böylesine bir referandum isteyecek kadar, yapılacak kadar eleştirilere maruz kaldı?
Evet.
Bunu şöyle söyleyebilirim. Aslında belki de temel nedenlerden biri ekonomi. Avrupa, İngiltere her ne kadar Avrupa Birliği içinde olmasına karşın 2000'li yılların sonunda ekonomik yapıya uyum sağlayamadı ve bir gerilemeye maruz kaldı. Ve bunu ne yaparsa yapsın toparlayamadı. Yani ekonomik bir sıkıntı hep İngiltere'yi bağladı. Üstüne 2012'den itibaren özellikle Suriye olayından itibaren göç meseleleri gelince göç aynı zamanda kültürel ve ekonomik sıkıntı yarattı. Zaten bununla ilgili pek çok çalışmalar yapıldı Avrupa Birliği içinde onunla birlikte, İngiltere ile birlikte. Hı hı. Dolayısıyla göç meselesi zaten sıkıntı içindeki ekonomiyi daha çok zorlamaya başladı. Ama bunun yanı sıra bir de kültürel mesele çıktı ortaya. Göç sorunu. Ve en çok da aslında belki de bunu daha fazla dillendirmek gerekiyor. Siyasi bir sorun haline geldi Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki bu birliktelik. Özellikle Muhafazakar Parti ve Londra Belediye Başkanı bir zamanlar daha sonra Dışişleri Bakanı olan Johnson. Dolayısıyla bunlar muazzam bir atağa kalktılar. Avrupa Birliği İngiltere'nin siyasi egemenliğini engelliyor. Dolayısıyla biz daha bağımsız olmalıyız. Hareketini başlattı. Sonuç olarak ekonomik durumları, kültürel durumları, göçmen meselesi ve siyasi bağımsızlık isteme meseleleri Avrupa Birliği içinden İngiltere'yi kopartacak referanduma gitmelerine neden oldu. Ve bu referandum da aslında ilginç. Başbakan David Cameron'un seçim sürecinde evet ben Avrupa Birliği'nden çıkılması veya kalınması üzerine bir referandum yapmaya söz veriyorum diye bir seçim sözü verdi. Aslında ne kendisi çıkmak istiyordu Avrupa Birliği'nden ne de referandum sonucunun böyle olacağını düşünüyordu. Ama işler onun bildiği gibi, düşündüğü gibi olmadı ve İngiltere'nin başına bugün 14 Mart 2019'da dahi hala çözüm bekleyen ama çözülemeyeceğini şimdiden söyleyebileceğim bir durum yarattı.
Bu noktada siz sürecin aslında tıkanık olduğunu söylüyorsunuz en başından beri. Bir çözüm öngörmüyorsunuz anladığım kadarıyla, ama şimdi işte önce bir anlaşma hazırladı May hükümeti. Onu oyladılar, kabul etmediler. Anlaşmasız olsun dendi, onu da kabul etmediler. Bugün işte tekrar erteleme meselesini oylayacak ama tek taraflı bir süreçten bahsediyoruz yine burada gelişen. Yani İngiltere biz bunu erteleyelim dediğinde Avrupa buna evet demiyor. Son yapılan açıklamalar da 31 Mart son tarih. Tarihtir yönündeydi. Bundan sonraki süreç hocam nasıl gelişebilir?
İşte Cameron Bunun da temeli şuna dayanıyor. Cameron bu parlament referandumun sonucunu tabii sürpriz olarak karşıladı ve bundan çıkış yolları aramaya başladı. Ve kendi süreci içerisinde de Avrupa Birliği ile İngiltere arasında bir özel statü talebi statü yaratmak istedi.
Evet.
Bununla ilgili çabaları da sonuç vermeyince AB'den çekilme süreci başlatıldı. Bakın AB'den çekilme süreci ne basit ne de kısa bir zaman isteyen bir iştir. Avrupa Birliği'nden çekilme sürecinin 2 yıllık bir süresi var. Şimdi bu 2 yıllık sürenin kullanılmasına çok az bir zaman kaldı. Yani 29 Mart günü, şu önümüzdeki 29 Mart'ta 2 yıllık süreç bitiyor. Karar vermek zorunda İngiltere. Tabii bu referandumdan sonra Theresa May geldi iktidara başkan olarak. Cameron'un istifasından sonra Theresa May geldi ve çekilme planları hazırlamaya başladı. İngiltere'yi en az rahatsız edecek bir çekilme planı hazırladı. Avrupa Birliği bunu kabul etmekle birlikte parlamentoya sunduğu zaman May bu planını muazzam bir farkla, 230 oy farkla İngiltere parlamentosu bu May'in planını reddetti.
Evet.
Bunun dışında tabii bu büyük bir fark olunca May bir güven oylaması istedi. Min güven oylamasını da yalnızca 19 oyla kabul etti. Ve bunun üzerine artık gene süreci sürdürdü. Ve bu kez anlaşmada bazı değişiklikler yaparak Avrupa Birliği'nin de kabul etmesiyle birlikte yeniden parlamentoya gitti. Ve işte 12 Mart günü yapılan parlamentoda yapılan oylamada bu kez gene 391 oy hayır dedi. 242 oy evet demesine karşın. Dolayısıyla bu kez gene 149 oy farkla Avrupa Birliği'nden çekilme planını, May'in planını İngiltere parlamentosu gene reddi. Peki şimdi ne olacak? Veya ben ne düşünüyorum? Şimdi bugün 14 Mart ve bugün Theresa May parlamentoya çok az süre kaldığı için 29 Mart'ta yeniden bir geciktirme, bir zaman alma oylaması yapacak. Eğer parlamento yapılacak olan oylamada peki zaman kazanalım derse yeniden süreç başlayacak. Tabii bunu Avrupa Birliği'nin kabul edeceğini düşünmüyoruz ama başlayacak. Eğer hayır derse o zaman İngiltere Avrupa Birliği'nden 29 Mart'ta ayrılacak. Hiçbir pazarlık yapmaksızın. Ayrılmak zorunda kalacak. Dolayısıyla burada iki husus söz konusu. AB'den çekilme planı parlamento tarafından kabul edilirse, uzatma planı kabul edilirse bu kez şöyle seçenekler ortaya çıkacak. Bir, bu geciktirme süresi içerisinde ya Avrupa Birliği ile yeni bir müzakere yapılacak, ya bir referandum yapılacak, ya bir genel seçim yapılacak veya bir güven oylaması yapılacak May için. Dolayısıyla bu dört seçeneğin hangisinin olacağını, kullanılacağını bugün yapılacak oylama eğer gecikmeye izin verirse o zaman düşünecekler. Eğer benim düşüncem ne diye soracak olursanız, 2 yıl önce referandum, 23 Haziran 2016'da yapılan referandum sonucunda ilk yorumumuz şu olmuş: bu referandum tekrarlanır. Ben hala İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkabileceğine henüz pek olasılık vermiyorum. Olanaklı görmüyorum bunu. Yeni bir referandumla belki de %50, %51, %52 ile bu kez ters olarak Avrupa Birliği'nde kalalım meselesi çıkabilir.
Avrupa Birliği hocam buna evet diyecek mi peki?
Eğer bu uzatma sonunda uzatmayı kabul eder, 29 Mart'ın uzatılmasının uygun olabileceğini kabul ederse evet eder. Çünkü Avrupa Birliği İngiltere'nin çıkmasını pek istemez.
İstemez, anladım.
istemez.
Gerçi yeniden müzakere etmeyeceğiz diye açıklamalar geldi son olarak Avrupa Birliği'nden. Bu hani diplomasinin bir gereği açıklama mıdır acaba?
Evet öyle, ama aynı zamanda da uzatma kararı hemen yeni alındı. Uzatma kararı kabul edilirse parlamentonun bu talebini reddetmesi de pek mümkün değil Avrupa Birliği'nin.
Evet.
Nihayet yeni bir durum söz konusu olacaktır. Muhtemelen bir referandum söz konusu olacaktır. Ben öyle olabileceğini düşünüyorum. Eğer olmazsa İngiltere'nin işi çok çok zordur. Bunu biz günlük yaşamımızda bile görmeye başladık. Özellikle orada yaşayan insanlardan aldığımız haberler hiç de iç açıcı değil. Tabii burada işte gene size en başta söylediğim bir meseleyi yinelemek istiyorum. Devletler bu tür büyük kararları alırken halkının en az %75'i, işte ikisi kadar bir çoğunlukla bu kararları almalıdırlar. Aksi takdirde bu kadar yakın evet hayırlar devletlerin başına büyük sorunlar açıyor.
Evet.
Giderilemeyecek sorunlar açıyor. Bunu bugün bekleyeceğiz ve ondan sonra ne olacağını da hep birlikte göreceğiz.
Hocam ben çok şartım. Çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu süreci anlamak bazen zorlaşıyor. Sizlerin anlatımı hayatımızı kolaylaştırıyor. Çok küçük bir soru daha soracağım hocam. Bu biraz sürpriz oldu. Çünkü dün Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor kabul edildi. Sürpriz değil zannedersem. Çünkü bu süreci konuşuyorduk epeydir ama ne anlam ifade ediyor? Kısaca bize onu da anlatır mısınız?
Benim Avrupa Birliği'nin... Türkiye'ye Avrupa Birliği'nin bakışını eğer algılayamazsak mesele ortada kalıyor. Hı hı. Avrupa Birliği Türkiye'ye demokratik bir ülke midir? İnsan haklarına, hayvan haklarına, iklime, her şeye, bu tür yeni algılamalara, yeni anlayışlara ne kadar yakındır? Hukukun üstünlüğü, kuralı her yönüyle, bütün veçeleriyle ve organlarıyla çalışıyor mu? Dış politikası itibariyle çevreye nasıl bir algı yaratıyor? Ulus devletin bütün katılıklarını sürdürüyor mu? Yoksa çağımıza uygun halde yeniden düşünüldüğü bir durum yaratabiliyor mu? Bunlara bakar Avrupa Birliği. Avrupa Birliği düşününüz ki bütün ana ulusların egemenliklerini bir üst kademeye devrettikleri bir durum. İngiltere'nin problemi de bu. Şimdi ondan rahatsız olduklarını düşünerek çekiliyorlar. Çekilmeye çalışıyorlar. Ama artık çağımızda böylesine devletlerin tek başına 1600, 1700, 1800, 1900'lardaki gibi güçlü bir ulus devlet şeklinde yaşama şansı çok az. Amerika'nın bile az.
Evet hocam.
Yani bakıyorlar Türkiye'ye. Evet, böyle okumak gerekiyor. Biz kendi içimizde gerçekten çağa uygun bir yapıyı yükseltmek zorundayız.
Çok haklısınız hocam. Evet. Tabii bir de bu işin iktisadi boyutu var. Yani gündelik hayatta konuştuğumuz Avrupa Birliği ile müzakereler, bu süreç bize pek çok imtiyaz kazandırıyor ticaret tarafında. Gümrük Birliği'ne de ayrıca onu uzun uzun konuşmak gerekir belki ama orada da bir revizyon yapılması gerekiyordu, yapılmıyordu. Oradaki süreci bence daha yakından izlemek lazım. Ben böyle düşünüyorum ama siz ne dersiniz? Katılır mısınız buna?
Tabii mutlaka, yani her şey düşünülebilir. Bakın müzakereler söz konusu. Yeter ki siz birliğin kuruluş felsefesini felsefesine yakın olun, onun evet. içinde olun. Evet. Eğer içinde değilseniz hep sorunla karşılaşıyoruz. Karar verin o zaman. Çekilin geriye. Siz de ayrılın. Bunu yapabilirseniz eğer. Evet. Yapmanızın yararlı olduğunu düşünüyorsanız eğer. Bunu yaparken halkınızın %75'inin evet veya hayır diyebileceği bir yapı oluşturabilirseniz eğer, yoksa fevri kararlarla kızarak devletlerin yönetilmesinde sıkıntılar olur.
Evet, bunu zaten geçtiğimiz dönemde gördük. Kendi memleketimizde de gördük. Dünyanın başka yerlerinde de gördük. Çok önemli bir tespit bu. Çok teşekkür ediyorum Süha Hocam. Ağzınıza sağlık. Sabah sabah bizi kırmadınız, bağlandınız ve merak ettiklerimizi yanıtladınız. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Kolay gelsin hocam. Evet sevgili Süha Atatüre'nin hem Brexit hem Avrupa Parlamentosu'nun son aldığı kararla ilgili değerlendirmelerini dinledik. Bence bugün için yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
Hande Demirel'le günaydın sona erdi.
Down. let us be. Life tastes sweet on the coast, so close to the beach. Leave your worries behind you, out of mind, out of reach.
İnsanların yaşadığı ülkelerde hava hep soğuk. Oysa biz Akdenizliler soğuk havada çok mutsuz oluruz. Hayatımızı mutlu ve yaşanabilir kılmak kolay değil. Güneş yetmiyor. Bizi sıkıntıya sokan problemlerin kaynağı bazen çok
derinlerde olabiliyor.
Gazeteci yazar Füsun Saka, Psikorum programında işin uzmanlarıyla derinlere iniyor. Depresyondan panik atağa, evlilik ve ilişki sorunlarından hayatla tüm ilişkimize dair bizi yaralayan, devam etmeyi zorlaştıran konulara yanıt arıyor. Psikorum her salı saat 16'da Radyo Gedik'te.
We'll be right back. sticky hands are these? And what is this empty place? I could be happily lost, but for your face. Here stands an empty house that used to be full of life. Now it's home for no one, and here's why. It's a hobble land.
Shoes. İyilik yap, denize at. Balık bilmezse Halik bilir. Atalarımız iyilik yapmanın iyi bir şey olduğu konusunda birleşmiş, konuyla ilgili birer söz söyleyerek üzerlerine düşeni yapmışlar. Bugün de iyilik yapanlar var. İyilik elçileri onlar. Ben Serpil Güzelün. İyilik elçilerinde toplumdaki bir yaraya parmak basmak amacıyla örgütlenmiş sivil toplum kuruluşları ya da aynı amaçla girişimlerde bulunan bireyleri ağırlıyor, hikayelerini anlatıyorum. Her perşembe saat 11'de Radyo Gedik'te buluşalım.
Do what you want, but move every muscle. you want to move every muscle. Ain't no time for playing around. Only one thing to do when you hear this sound. Jump up, freak a hustle. Do what you want to move every muscle. Ain't no time for playing around. Only one thing to do when you hear this sound. Jump up, freak a hustle. Do what you want to move every muscle. Ain't no time for playing around. Only one thing to do when you hear this sound. Jump up, freak a hustle. Do what you want to move every muscle. Ain't no time for playing around. Only one thing to do.
Ain't no to. That's the rhythm. Pump. Take your body, make it.
We don't fail me now.
Cause it's time to.
Jump.
That's the rhythm. Pump.
Radyo tiyatrosuna yakın sesli öykülerle radyoyu, edebiyatı, öyküleri, öykü kitaplarını yeniden sevmeye hazır mısınız? Öykü yazarı Süleyman Güner kendi yazdığı öyküleri seslendiriyor, aynı zamanda sizleri yazarlar ve sanatçılarla buluşturuyor.
Merhaba, ben Süleyman Güner. Her perşembe Bozcaada'mdan seslerle Radyo Gedik'te sizlerleyim.
And you can hail them. Winter sounds are crying like the old man slowly dying, and the only sound the wind that fills the trees. Even colder comes the moon, and though it never seems too soon, sudden stillness as the rainfall starts to freeze. I miss the blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. A young girl, she is shaded, bears the scars that never faded of the baby that was born on Christmas Day. While the heavens sing their song, a child's life was never long, 'cause the food supplies will only last a day. I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Is the cause of the commotion. After all, there's really no one here to blame. Soldiers taking orders, 'cause they must defend the borders of our nation, and the other side's the same. I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. I'll come to you at night when all the world is sleeping tight, and lie beside you till the early morning dew. You can hear me, you can see me, you can feel me when you read the folded letter she left addressed to you. I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. I'm lonely too.
Okay, I know it's all in my